Ayrım 37.
Demek ki Kızıl Bulut da son yıllarda iyice yaşlanıp yumuşamıştı. Kör Bıçak onu Dakota'daki rezervasyonda bir esir gibi yaşadığını duymuştu. Chen reisi yüzü kırış kırış olmuş eski dostu Siu'ya acıyla bakarak ayağa kalktı. "Seni sözüne güvenilir bir dostumuz olarak tanırız," dedi. "Topraklarını bizimle paylaşmak istediğin için sağ olasın. Büyük babanın yanınıza gelmemize izin vereceğini umarım. Bütün istediğimiz yaşamak, barış içinde yaşamak. Kimseyle savaşa tutuşmak istemem. Yaşlıyım, savaşacak halim kalmadı. Büyük babanın isteğine uyduk, güneye gittik ama gördük ki orada bir çeyenin yaşaması olanaksız. Her evi yasa boğan bin bir türlü hastalık yakamıza yapıştı. Anlaşma koşullarını bozdular, erzağımızı kıstılar. Hastalığın yıkamadığını açlık yıktı. Orada kalmamız demek hepimizin ölmesi demekti. Büyük babaya gönderdiğimiz dilekçelere kulak asan olmadı. Hastalıktan ölmektense yurdumuz uğrunda savaşırken ölmek daha iyidir diye düşündük. Yola çıktık, gerisini biliyorsun işte. Kör Bıçak yüzbaşı Wessels'a döndü. Büyük babaya Kör Bıçak ve halkının son günlerini kuzeyde, doğdukları yerde geçirmek istediklerini söyle. Artık savaştan bıktığımızı bildir. Güneyde yaşayamayız biz. Orada hiç av yok. Burada verilen erzak az ama ne de olsa avlanma olanağı var. Ona de ki eğer burada kalmalarına izin verilirse Kör Bıçağın halkının kimselere bir zararı dokunmaz. De ki eğer bizi göndermeye kalkışırsa birbirimizi bıçaklarla boğazlarız. Wessels ağzında bir iki söz geveledi. Büyük babaya Kör Bıçağın sözlerini ileteceğine söz verdi. Aradan henüz bir ay geçmemişti ki 3 Ocak 1879 günü Wessels Savaş Bakanlığından bir mesaj aldı. General Sheridan ve Koca Göz Shores Kör Bıçağın çeyenleri hakkında bir karara varmışlardı. Sheridan, Kızılderililer geri gönderilmezse diyordu, bütün rezervasyon sistemi dengeyi tehlikeye sokan bir darbe yiyebilir. Shores ise sorunu Kızılderililer bölgelerine gönderilsin diyerek sözünü ona bir sonuca bağlamıştı. Savaş Bakanlığı'nın geleneğine göre hava koşulları ne olursa olsun emirler hemen uygulanmalıydı. Oysa karın çadırlara girdiği aydı, dondurucu soğuk ve azgın tipler ayıydı. Kör Bıçak, "Büyük baba ölmemizi mi istiyor?" diye soruyordu yüzbaşı Wessels'a. "Eğer istediği buysa burada ölürüz. Geri dönmeyeceğiz." Wessels buna karşılık çeyenlere akıllarını başlarına toplamaları için 5 gün izin verdiğini söyledi. Bu süre içerisinde barakada hapsedileceklerdi. Ne yiyecek verilecekti ne de sobaları için odun. 5 gün süreyle çeyenler barakada birbirlerine sokularak bekleştiler. Hemen her gece kar yağıyordu. Pencerelerinin önünde biriken karı sıyırıp eritiyorlar, böylece su elde ediyorlardı. Ama eskiden kalma yemek artıkları ve kemiklerden başka yiyecekleri kalmamıştı. Barakanın içerisinde ellerini ve yüzlerini donduran bir soğuk hüküm sürüyordu. 9 Ocak'ta Wessels Kör Bıçak'la öteki reisleri karargahına çağırdı. Kör Bıçak gitmeyi reddetti ama yaban domuzu, karga ve Solel askerlerle birlikte gittiler. Birkaç dakika sonra Solel bileklerinde kelepçelerle koşarak geldi. Bir yığın asker onu zapt etmeye çalışıyordu. Gene de susturulmadan önce barakadakilere neler olup bittiğini haykırabilmişti. Yaban domuzu yüzbaşı Wessels'a hiçbirinin yeniden güneye gitmeye niyeti olmadığını söyleyince yüzbaşı onu zincire vurulmasını emretmişti. Kaçmak isteyen yaban domuzu öldürme kastıyla askerlere saldırmış ama başaramamıştı. Bir süre sonra Wessels karargah binasından çıkarak geldi ve Kızılderililerle barakanın penceresinden konuştu. "Kadınları ve çocukları dışarı çıkarın. Hiç değilse onlar daha fazla acı çekmesin," diyordu. Cevap, "Güneye gitmektense burada hep birlikte ölürüz," oldu. Wessels gidince askerler kapıları zincir ve demirlerle iyice sağlamlaştırdılar. Gece karda yansıyan ay ışığı ortalığı gündüz gibi aydınlattı. Kucuklarına sarılmış bir aşağı bir yukarı yürüyen 6 muhafızın süngüleri ay ışığında parlıyordu. İçeride savaşçılardan biri çoktan soğumuş olan sobayı bir yana çekerek döşemeyi kaldırdı. Kuru toprağın üzerinde oraya geldiklerinden beri saklı duran 5 tüfek namlusu yatıyordu. Boncuk kolyelerden ve ayakkabılardan tetikleri, horozları ve fişekleri sökmeye başladılar. Kısa zamanda tüfeklerle birkaç tabancayı bir araya topladılar. Gençler yüzlerini boyayıp en parlak giysilerini giyerken, kadınlar da herkesin kolaylıkla dışarı atlayabilmesi için pencerelerin altına eğer ve çıkınlardan yığınlar yapmaktaydı. Daha sonra en keskin nişancılar pencerelerde mevzilendi, her biri dışarıdaki muhafızlardan birini gözüne kestirdi. 21.45'te ateşe başladılar. Ateş açılır açılmaz pencereleri kırarak dışarı fırlayan çeyenler ölü ve yaralı muhafızların silahlarını aldılar. Sonra da karargah sınırlarının ötesindeki uçuruma doğru koşmaya başladılar. İçlerinden bazıları kışlık iç çamaşırlarıyla dışarı fırlamak zorunda kalan süvarilerden 10 dakika kadar ilerideydi. Savaşçılar çabucak bir savunma hattı kurarak kadınlarla çocukların deriyi geçmesini sağladılar. Silahları az olduğu için ateş ettikten sonra geri çekilmek zorunda kalıyorlardı. Askerler durmadan çoğalıyor, çevrelerini sarmak üzere yelpaze gibi açılıyorlardı. Her gördükleri Kızılderili'yi ateş ediyorlardı. Çarpışma başlayalı bir saat olmadan savaşçıların yarısından fazlası ölmüş, askerler dağılmış olan kadın ve çocuklara yetişmişlerdi. Teslim olmalarına fırsat bırakmadan öldürüyorlardı. Ölüler arasında kör bıçağın kızı da vardı. Sabah olduğunda askerler 23 yaralı olmak üzere 65 çeyini tutsak alarak kaleye geri döndüler. Kaçanlardan 38'i sağ kalabilmiş, izlerini kaybettirebilmişti. Bunlardan 32'si bir aradaydı. Tepelerin arasından kuzeye doğru kaçıyorlardı. Arkalarından 4 süvari ve dağ topçusu bölüğü vardı. Geri kalan 6 kişi ise kaleden yalnız birkaç mil ötedeki kayalıklarda gizlenmişti. Bunların arasında kör bıçak da bulunuyordu. Yanındakilerde karısı, sağ kalan oğlu, gelini, torunu ve Kızıl Kuş adlı bir oğlan çocuğuydu. Süvariler arkalarına düştükleri 32 çeyini birkaç saat izlediler ve sonunda Şapka Deresi yakınlarında yaban sığırlarının yayıldığı bir çamur gölünde kıstırdılar. Süvariler kara binalarını çukurun kenarında boşaltıyor, çekilip silahlarını doldurduktan sonra yeniden ateş ediyorlardı. Çukurdan ateşe karşılık gelmeyene kadar saldırılarını sürdürdüler. Çoğu kadın ve çocuk olan 9 çeyen sağ kalabilmişti. Ocak ayının son günlerinde sadece geceleri yol alan kör bıçak ve yanındakiler Çamlıbayır'a vardılar. Orada Kızıl Bulut temsilciliğinde tutuklandılar. Küçük Kurt ve onu izleyenler Niobrara Irmağı'nın kollarından biri olan Yitik Yaban Kirazı Deresi'nin donmuş kıyılarında kazdıkları gizli çukurlarda kışı geçirdiler. Gözlerin ağrıdığı ay hava biraz ılıyınca kuzeye Tong Irmağı'na doğru yola çıktılar. Box Elder Deresi'nde Keo Kalesi'ndeki mavi ceketliler hesabına iz süren 2 ay ve 5 çeyen savaşçısına rastladılar. 2 ay Küçük Kurt'a beyaz şapkalı Clark'ın kendisini aradığını, görüşmek istediğini söyledi. Küçük Kurt eski dostu beyaz şapkalıyı görmekten memnun kalacağını bildirdi. Cheyenne kampından yarım mil uzakta buluştu iki dost. Teğmen Clark dostluklarının sağlamlığına güvendiğini göstermek için silahlarını çıkarmıştı. Teğmen kendisine Cheyenne'leri daha önce teslim alarak Keo Kalesi'ne yerleşen akrabalarının yanına götürme emri verildiğini söyledi. Yapılacak bu barışın karşılığında Kızılderililer tüfekleriyle atlarını teslim edecekti. Atları kaleye kadar kullanabilirlerdi ama silahları hemen teslim etmeleri gerekiyordu. "Seni Kızıl Bulut temsilciliğinde son gördüğümden bu yana," diye cevap verdi Küçük Kurt. "Güneyde yaşadık ve çok acı çektik oralarda. Kardeşim Kör Bıçak kabilenin yarısını yanına alarak Robinson Kalesi'nde teslim oldu. Senin orada olduğunu ve kendisine yardım edeceğini sanıyordu. Silahlarını teslim ettiler ve beyazlar hepsini öldürdü. Biz ovadayız. Silahlar bize gerekli. Keo Kalesi'ne vardığımızda atlarla silahları veririm ama burada olmaz. Sen bizimle çarpışmadan önce konuşan tek beyazsın. Öyle görünüyor ki uzun süredir yüreğimizi coşturan rüzgar dinmiş." Küçük kurt silahlarını teslim etmek zorunda olduğunun farkındaydı. Ama beyaz şapkalı askerlerin kendilerine bir zarar vermeyeceği yolunda güvence verilmesini istiyordu. Keo Kalesi'ne gittiler. Orada gençlerden çoğu gözcü yazıldı. Uzun bir süre talim yapmaktan ve tomruk biçerek kereste elde etmekten başka işimiz olmadı diye anlatıyordu tahta bıçak. Viski içmesini Keo Kalesi'nde öğrendim. Gözcülükten aldığım paranın çoğunu viskiye harcıyordum. Çeyenler sıkıntı ve umutsuzluktan kendilerini viskiye vurmuşlardı. Böylelikle beyaz tacirler zengin olurken kabilenin önderlerinden arta kalan tek reis küçük kurtta yıkılıp gidiyordu. Washington'un aylar süren bürokratik işlemlerinden sonra Robinson Kalesi'ndeki dullar, yetimler ve hayatta kalan savaşçılar Çamlıbayır Kızılbulut temsilciliğindeki kör bıçağın yanına götürüldüler. Birkaç ay daha süren bir bekleyişten sonra Keo Kalesi'ndeki çeyenlere bir bölge verildi. Kör bıçak ve Çamlı'daki gitgide azalan çeyenlere de ırktaşlarının yanına gitme izni çıktı. Birçoğu için artık iş işten geçmişti. Çeyenlerin gücü tükenmişti. Kader kum derisi savaşından beri güzel insanlara karşıydı. Kabilenin tohumları rüzgarlarla havaya savrulup dağılmıştı. Vaktiyle her şeyi göze alarak kuzeye gideceğiz. Savaşarak ölürsek adlarımız halkımız tarafından saygıyla anılır diyen genç savaşçının sözlerini hatırlayıp adını anacak kimse kalmamıştı artık. 15. Dinlenen ayı kişilik kazanıyor. 1879. 11 Ocak. Güney Afrika'da İngiltere ile Zulular arasında savaş başlıyor. 17 Şubat. Nihilistler Rusya'nın St. Petersburg şehrinde Çar Alexander'a suikast yapıyorlar. Henry George'un Gelişme ve Yoksulluk adlı eseri yayınlanıyor. Henrik Ibsen'in Bir Bebek Evi ilk kez sahneleniyor. Beni doğudan buraya sürdünüz. 2000 yıldır bu topraklardayım. Dostlarım, beni bu topraklardan uzaklaştırırsanız benim için çok kötü olur. Bu toprakların üzerinde ölmek istiyorum. Bu toprakların üzerinde yaşlanmak istiyorum. Küçük bir parçasını bile büyük babaya vermek istemem. Bana 1 milyon dolar bile verse topraklarımı asla ona bırakmam. Sığırlarını kesmek isteyenler mezbahaya götürür, orada keserler. Bize de öyle yaptılar işte. Çocuklarım yok edildi, kardeşim öldürüldü. Ponkalardan dinelen ayı. Askerler köyümüzün sınırına kadar gelip bizi bir at üzerinde Niobrara'nın öte yakasına sürdüler. Bizi Plat Irmağı'nın kıyısına kadar çekilmeye zorladılar. Bir at sürüsüne çullanırcasına üstümüze çullandılar. Onlara dedim ki, gitmem gerekiyorsa dilediğiniz bölgeye giderim. Yeter ki askerleri uzaklaştırın. Kadınlarımız onlardan korkuyor. Böylece sıcak ülkeye, Kızıldereli bölgesine geldim. Bölgenin çok kötü olduğunu hepimiz gözlerimizle gördük. Birbirimiz ardı sıra ölüyorduk. Dedik ki, bize kim acıyacak? Hayvanlarımız da öldü. Üf, ne sıcaktı. Burası hastalıklı. Hepimiz öleceğiz. Büyük babanın bizi geri göndereceğini umalım. İşte böyle dedik. Aramızdan 100 kadarını orada kaybettik. Ponkalardan Beyaz Kartal. Lewis ile Clark 1804'te Missouri'nin sağ yakasında Niobrara Irmağı'nın ağzında Ponkalar denilen dost bir kabileyle karşılaştılar. Kabile üyelerinin sayısı 200-300'ü bulunuyordu. Bunlar beyazların bulaştırdığı çiçek salgınından sağ kalabilenlerdi. 50 yıl sonra Ponkalar hala oradaydılar. Hala dostlular ve beyazlarla alışverişe hevesliydiler. Sayıları bine yükselmişti. Ovalık Kızılderililerinin pek çoğunun tersine mısır ekiyor, sebze yetiştiriyorlardı. Zenginliklerinden ve atlarının çokluğundan dolayı sık sık kuzeydeki Siouxların saldırısına uğruyor, savaşmak zorunda kalıyorlardı. 1858'de hükümet yetkilileri batıya gelerek kabile topraklarına sınır çizerken Ponkalar memurların can ve mal güvenliklerinin sağlanacağı ve Niobrara'daki yurtlarının temelli olacağına dair verdikleri söz karşılığında topraklarının bir kısmından vazgeçmişlerdi. Bununla birlikte 10 yıl sonra barış kuralları Siyularla anlaşırken Washington'da meydana gelen bürokratik bir karışıklık sonucu Polkaların toprakları 1868 anlaşmasıyla Siyulara bırakılan topraklara katıldı. Polkaların durumu tekrar tekrar Washington'a bildirilerek protesto etmelerine karşın hükümet bu konuda hiçbir şey yapmadı. Siyu kabilelerinden sık sık gelen genç savaşçılar Polkaları şimdi artık kendilerine ait olduğunu söyledikleri topraklardan kovalamakla tehdit ediyor, haraç olarak at istiyorlardı. Anlaşmayı izleyen 7 yıl boyunca, diyordu kabile üyelerinden Peter Leclerc, Polkalar tarlalarında New England göçmenleri gibi çalışmak zorunda kaldılar. Kongre sonunda Amerika Birleşik Devletleri'nin anlaşmaya göre Polkaları korumakla görevli olduğunu hatırlayabildi. Ama toprakları geri verecek yerde, Siyuların yaptıkları hırsızlık ve işledikleri cinayetleri karşılamak üzere önemsiz bir ödenek ayırmakla yetindi. Daha sonra 1876'da Custer'ın yenilgisinin ardından Kongre, Polkaları da Kızılderili bölgesine sürülecek kuzey kabilelerinin listesine ekledi. Kuşkusuz Polkaların Custer'la yapılan savaşla en küçük bir ilgisi yoktu. Amerika Birleşik Devletleri ile hiç savaşmış değillerdi. Ama gene de Washington'da birisi söz konusu kabilelerin kendi rızasıyla Kızılderili bölgesine aktarılıp bir yere yerleştirilmeleri için 25 bin dolarlık bir ödenek ayırmıştı. Ancak gerekçenin Kızılderililerin rızasının alınmasını gerektiren bir koşulu da beyazların Polka topraklarına ayak basmasını önleyen anlaşma maddesi gibi kolayca hasır altı edilmişti. 10 yıldır gözlerini ovadaki en iyi mısırı yetiştiren zengin alüvyonlu toprakların hırsı bürümüş beyaz göçmenler Polka arazisine tecavüz ediyorlardı. Polkalar yaklaşmakta olan taşınmanın ilk haberini 1877 Ocak ayı başlarında Amerika Birleşik Devletleri Kızılderili Bürosu müfettişlerinden Edward C. Campbell'dan aldılar. Reis Beyaz Kartal Noel'den az sonra ansızın bir beyaz çıka geldi diyordu. Geleceğinden habersizdik. Ansızın geldi. Hepimizi kiliseye toplayıp bu ziyaretin nedenini açıkladılar. Sonraki olayları Beyaz Kartal şöyle anlatıyordu. Washington'daki büyük baba taşınmanızı istiyor. Bunu söylemeye geldim dedi. Ben de ona dostum bu haberiniz çok ani oldu dedim. Büyük babanın bizimle bir işi olduğu zaman hepimize haber yollar. Ama siz çok ani geldiniz. Hayır, büyük baba gitmenizi istiyor. Dostum, büyük babaya bir mektup yazmanı istiyorum. Gerçekten gitmemizi istiyorsa haber göndersin dedim. İstediğini yaparsan, haber doğrulanırsa ben de doğru dürüst konuşurum. Mektubu göndereceğim dedi. Tele dokundu. Mektubu telgrafla gönderdi. Böylece mektup büyük babaya çabucak ulaşmış oldu. Daha sonra bize büyük babanız on reisle birlikte gelmenizi istiyor dedi. Gidip toprakları göreceksiniz. Bunların bir bölümünü aşıp Washington'a gideceksiniz. Sıcak ülkeyi, Kızılderili bölgesini gözden geçirip iyi topraklar görürseniz ona bildirin dedi. Kötü topraklar varsa onları da anlatın. Böylece kalkıp sıcak ülkeye gittik. Önce bir trene bindik. Osagelerlerin topraklarından geçtik. Kayalarla kaplı bölgeye girdik. Ertesi sabah kavların topraklarına ulaştık. Kansas rezervasyonundan ayrıldıktan sonra Arkansas şehrine geldik. Böylece bu iki Kızılderili kabilesinin topraklarını ziyaret etmiş olduk. Kayalık bölgeyi ve çalılıkları gördükten sonra beyazların şehrine geldik. Yolda iki kere hastalandık. Bu bölgedeki halkın ne halde olduğunu gördük. Düşündük ki daha iyi yaşayabilmek için ellerinden pek bir şey gelmiyor. Ertesi sabah bize şöyle dedi. Sicaska Irmağı'na gidip orasını da göreceğiz. Ben de ona, dostum bu toprakları gördüm ve hastalandım dedim. Bu yolculuğa burada son veriyorum. Gidip büyük babayı göreceğim. Hem de koşarak gideceğim. Beni büyük babaya götür. Buradaki kabileler yoksul ve hasta. Topraklar bereketsiz. Şimdiye kadar gördüklerimiz bunu anlamak için yeter de artar bile. Olmaz dedi. Gidip Kızılderili bölgesindeki öbür toprakları da görelim. Dostum dedim ben de. Yalvarırım beni büyük babayla görüştür. Önceleri ona iyi olsun kötü olsun ne görürsek anlatabileceğimizi söylüyordun. İşte şimdi ben de anlamak istiyorum. Olmaz dedi. Seni ona götürmek istemiyorum. Bu toprakların bir kısmına yerleşmeye razı olursan gidip görebilirsin onu. Kabullenmezsen göremezsin. Beni büyük babaya götürmeyeceksen bari yurduma geri götür dedim. Olmaz diye karşılık verdi. Bu söylediklerinden sonra artık büyük babaya götüremem. Üstelik büyük babaya sizi geri götürmem için bir şey söylemedi bana. Dedim ki, peki şimdi ben ne yapayım? Ne büyük babaya götürüyorsun beni ne de yurduma. Önceden büyük babanın beni çağırdığını söylemiştin. Oysa şimdi tam tersini ileri sürüyorsun. Bize doğruyu söylemedin, yalan söyledin. Olmaz, sizi geri götüremem dedi. Dönmeyi o kadar çok istiyorsanız yürürsünüz. Bu ülkeyi tanımadığımızdan yüreğim üzüntüyle doldu. Öleceğiz sandık. Ağlayacak gibi oldumsa da bir erkek olduğumu hatırladım ve tuttum gözyaşlarımı. Beyaz adam sözlerini tamamladıktan sonra üst kata çıktı. O yukarı çıktıktan sonra biz de oturduk, ne yapacağımızı tartıştık aramızda. Dedik ki, bizi ne büyük babanın ülkesine götürmekten söz ediyor ne de kendi yurdumuza. Buna büyük babanın yol açtığını sanmıyoruz. Yanımızda bir çevirmen vardı. Ona, bizi geriye götürmeyeceğine göre yolda beyazlara gösterebileceğimiz bir kağıt versin bari. Bu ülkeyi hiç mi hiç tanımıyoruz dedik. Çevirmen yukarı çıkıp beyaz adamla konuştu, sonra geri döndü. Kağıt mağıt vermiyor, size hiçbir belge vermeye niyeti yok dedi. Çevirmeni geri yollayarak şu cevabı ilettik. Büyük babanın bize borçlu olduğu parayı verin ki yurdumuza dönelim. Adamın getirdiği cevapsa şu oldu. Parayı da vermek istemiyor. Müfettiş Campbell'ın Kızılderili bölgesinde güç bir durumda bıraktığı beyaz kartal, dinlenen ayı, büyük geyik ve öteki ponka reisleri yurtlarına doğru yola çıktılar.